Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. En'am suresinin 162. ila 165. ayetlerini dinliyorsunuz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul inne salati ve nusuki ve mahyaya ve mamati lillahi rabbil alamin la şerike leh ve bizalike umirtu ve ana evvelul muslimin kul اَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع عِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, şüphesiz benim namazım, ibadetlerim, dirimim ve ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah'ındır. Onun hiçbir ortağı yoktur. Ben böyle emrolundum ve ben Müslüman olanların ilkiyim. De ki, o her şeyin Rabbi iken ben Allah'tan başka bir Rab mi arayayım? Hiçbir nefis kendi aleyhinden başkasını kazanmaz. Günahkar olan bir başkasının günah yükünü taşımaz. Sonunda dönüşünüz Rabbinizedir. O size hakkında anlaşmazlığa düştüğünüz şeyleri haber verecektir. O sizi yeryüzünün halifeleri kıldı ve size verdikleriyle sizi denemek için kiminizi kiminize göre derecelerle yükseltti. Şüphesiz senin Rabbin sonuçlandırılması pek çabuk olandır ve şüphesiz o bağışlayandır, esirgeyendir.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Yüce İslam Peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla İslami İran başkenti Tahran'dan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 7 Behmen 1402, Hicri Kameri 15 Recep 1445 ve Miladi Takvimle 27 Ocak 2024 Cumartesi. Bugün ayrıca Hazreti Zeynep Selamullah Aleyha'nın vefatı yıl dönümüdür. Bu yüzden tüm İslam dünyasına taziyelerimizi bildiriyoruz. Değerli dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hameni, arkadaşım Meysan Feriver ile birlikte sizler için sabah haberlerini sunacağız. Ardından tarihten bir yaprak, Hazreti Zeynep Selamullah Aleyha'nın vefatı ile ilgili özel programı, Hidayet Hadisi ve Ömer Hayyam programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle sona erecek.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haber bültenimizi sunuyoruz. İlk önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
Tahran Cuma Hatibi, Siyonist rejimin Gazze'de yenildiğini söyledi. İran, Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanı'ndaki diplomatik başarısına destek verdi. Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail aleyhindeki kararına dünyadan destekler geliyor. Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail aleyhindeki kararı Güvenlik Konseyi'ne gönderilecek. Irak direnişi Suriye'deki Amerikan askeri üslerine saldırdı. Ve Tahran'dan İran ve Türkiye arasındaki demir yolu koridorunun tamamlanması teklifi geldi. Şimdi haber.
İslami İran, Hazreti Zeynep Selamullah Aleyha'nın vefat yıl dönümünün nedeniyle matemde. Bugün Hicri Kameri takvime göre 15 Recep 1445, Hazreti Ali Aleyhisselam ve Hazreti Fatıma Selamullah Aleyha'nın değerli kızı Hazreti Zeynep Selamullah Aleyha'nın vefat yıl dönümüdür. Hazreti Zeynep Selamullah Aleyha, değerli kardeşi Ehl-i Beyt'in 3. halkası İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın yanı başında İslam dininin korunması ve yayılmasında büyük çabalar sarf etti. Bu muhterem kadın Kerbela faciasında kardeşi Hazreti Hüseyin Aleyhisselam ve yakınlarının şehadeti ardından Ümeyye oğulları tarafından diğer kadın ve çocuklarla birlikte esir alınınca bile fetvaları ve konuşmalarıyla büyük cesaret ve kahramanlık örnekleri göstererek onların fasık iktidarlarını yerle bir ederek İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın kıyamının felsefesini halka anlatıp tarihe adını yazmıştır. Hazreti Zeynep Selamullah Aleyha Hicri Kameri 63 yılında vefat etti. Kerbela kahramanı Hazreti Zeynep Selamullah Aleyha vefat yıl dönümü nedeniyle tüm İslam alemine başsağlığı diliyoruz.
Tahran'ın geçici cuma imamı, Siyonist rejimin Gazze şeridinde başarısız olduğunu ve hiçbir hedefine ulaşamadığını söyledi. İran Pers'in haberine göre Tahran'da cuma imamı olan Hüccetül İslam Muhammed Cevat Hac Ali Ekberi, cuma namazı hutbesinde Gazze şeridindeki güncel gelişmeler hakkında şunları söyledi. Aksa Tufanı operasyonun başlamasından 110 gün sonra tüm haberler Siyonist rejimin ve destekçilerinin yenilgisini, mücadeleciler ve Filistin ve Gazze'deki mazlum halkların zaferini anlatıyor. Tahran Cuma Hatibi, Siyonist rejimin Gazze'de hiçbir hedefine ulaşamadığına dikkat çekerek, Filistin halkı dimdik ayakta kaldı ve Siyonist rejimi ağır kayıplar ve zararlar verebildi dedi. Hüccetül İslam Muhammed Cevat Hacı Ali Ekberi, dün Tahran'da kılınan Cuma namazı hutbesinin bir başka bölümünde, İran'da yaklaşan İslami Şura Meclisi ve Rehberlik Uzmanlar Meclisi seçimlerine atıfta bulunarak, İran halkı geniş katılımıyla düşmanların tüm komplolarını etkisiz hale getirecektir. Çünkü seçimlere katılmanın İslami, milli ve ülke çapında bir görevdir. Hacı Ali Ekberi düşmanların İran'da yaklaşan seçimleri sorgulama girişimine değinerek şunları söyledi. İslam Cumhuriyeti'ndeki seçimler dünyadaki en sağlıklı seçimlerden biridir. Çünkü seçimler halk tabanlıdır.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanı'ndaki diplomatik başarısını kutlarken, dünyadaki mevkidaşlarından Güney Afrika'nın eylemini desteklemelerini istedi. İrna Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Uluslararası Adalet Divanı Başkanı Yargıç Juan Dongo dün Siyonist rejimin Gazze şeridindeki askeri faaliyetlerinin askıya alınmasına yönelik acil ve geçici tedbirlere ilişkin kararını açıkladı. Mahkeme dünkü kararında bu davayı ele alma yetkisini onaylayarak Siyonist rejimden soykırımı Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan dün kendi sosyal medya sayfasında şunları yazdı. Güney Afrika'nın Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde Siyonist rejime karşı şikayette bulunma başarısından dolayı Güney Afrika hükümetini ve halkını, Filistin halkı ve bu ülkenin Dışişleri Bakanı Naldi Pandor'u tebrik ediyorum. Emir Abdullahyan ayrıca İran İslam Cumhuriyeti'nin Güney Afrika hükümetinin inisiyatifine verdiği desteği vurgulayarak şunları kaydetti. Bugün sahte İsrail rejiminin yetkilileri Filistinlilere karşı işledikleri soykırım ve benzeri görülmemiş savaş suçları nedeniyle derhal adalet önüne çıkarılması gereken dünya kamuoyunda en çok nefret edilen kişilerdir. Beyaz Saray'ın Siyonistlerin cinayetlerine verdiği kapsamlı destek hiçbir zaman unutulmayacak ve kamuoyunun dikkat ve takibine konu olacaktır vurgusunda bulunan Emir Abdullahyan ayrıca tüm dünya ülkelerinden Güney Afrika'nın Uluslararası Ceza Mahkemesi'ndeki davasını desteklemelerini istedi.
Filistin Özerk Teşkilatı'nın Birleşmiş Milletler'deki Büyükelçisi ve Daimi Temsilcisi, Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail'e karşı Gazze'deki soykırımı durdurma kararını memnuniyetle karşılarken bunu tarihi olarak nitelendirdi. İrna Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Riyad Mansur Cuma günü şunları söyledi. Bu kararın ardından Filistin, Güvenlik Konseyi ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki eylemleri koordine etmek için Birleşmiş Milletler'deki Arap Büyükelçileri Konseyi'nin acil bir toplantı yapmasını talep etti. Filistin Özerk Teşkilatı Büyükelçisi Hessam Zemlet, Uluslararası Adalet Divanı'nın kararını Siyonist rejimin hesap verme yolunda tarihi bir an ve bir dönüm noktası olarak değerlendirdi. Zemlet X sosyal sayfasında şu ifadeleri paylaştı. Bugünkü mahkeme kararı yalnızca Filistin halkı için değil, tüm insanlık ve adalet, haklar ve hukukun üstünlüğünün eşit şekilde uygulanması için çabalayan herkes için adalet ve hesap verebilirlik yolunda tarihi bir an ve bir dönüm noktasıdır. Zemlet açıklamasının devamında şunları konuştu. Güney Afrika'nın dosyası İsrail rejiminin eylemlerini ve Gazze'deki Filistin halkına karşı soykırım yapma niyetini ayrıntılarıyla anlatmıştır. Mahkeme ise İsrail'in Filistinlileri öldürmesini engelleme, soykırım eylemine son verme ve açlıktan ölmek üzere olan, kuşatma altında ve bombardımana maruz kalan, yerinden edilmiş insanlara insani yardım akışına izin verilmesi yönünde de karar verdi.
Hamas hareketi Uluslararası Adalet Divanı'nın Siyonist suçlara karşı verdiği kararı memnuniyetle karşılarken uluslararası toplumdan İsrail'i mahkeme kararlarını uygulamaya ve Filistin halkının toplu katliamını durdurmaya zorlamasını istedi. Fars Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas şunları duyurdu. Bu karar Filistin halkının İsrail tarafından toplu olarak katledilmesine ilişkin suçlamaları kanıtlamış ve İsrail ordusunun Gazze şeridine yönelik ablukayı kaldırmasını ve uluslararası hukuk çerçevesinde görevlerini yerine getirmesini istemiştir. Sema Haber Ajansı ise Hamas hareketinden naklen şunları bildirdi. Bu mahkemenin kararı İsrail liderlerinin bu suçları işlemesinden dolayı hesap verilebilirliğine zemin hazırlamalı ve Filistin halkının kendi kaderini belirleme, bağımsız bir devlet kurma ve mültecileri ülkelerine geri döndürme haklarını vurgulamalı.
Güney Afrika hükümeti Uluslararası Adalet Divanı'nın Siyonist rejime karşı verdiği ilk kararı hukukun üstünlüğü adına kesin bir zafer ve Filistin halkı için adaletin gerçekleşmesinde önemli bir dönüm noktası olduğunu belirtti. İNA'nın dün bildirdiğine göre Güney Afrika hükümeti Uluslararası Adalet Divanı'nın Siyonist rejime karşı aldığı geçici tedbir kararlarını memnuniyetle karşıladı. Güney Afrika Uluslararası İşbirliği Bakanı Mashabane konuyla ilgili yaptığı açıklamada binlerce Filistinlinin ölümüne tanık olup harekete geçmemek mümkün değil dedi. Mashabane Uluslararası Adalet Divanı'nın Gazze'de ateşkese karar vermesini istediklerini belirterek şöyle devam etti. Ateşkes sağlanmadan Uluslararası Adalet Divanı'nın kararlarının uygulanması başarıya ulaşmayacaktır. Güney Afrika Uluslararası İşbirliği Bakanı, Uluslararası Mahkemenin kararı önemli bir tedbirdir ve Siyonist rejimin uluslararası yasalara bağlılığının bir testi ve değerlendirmesidir dedi. Güney Afrika hukuk takımı, Filistin halkına yönelik soykırımı önlemeye çalışılacağının altını çizerek, Siyonist rejimin mahkemeyi kuralların ihlal edilmediğine dair çabalarının başarısız olduğunu belirtti.
Birleşmiş Milletler Sözcüsü, Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail aleyhindeki Gazze'deki soykırımın durdurulması gerektiği yönünde çıkan kararının ardından, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, bu mahkemenin tüzüğüne göre talimatlarını derhal Güvenlik Konseyi'ne gönderecek açıklamasında bulundu. İRNA Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Stefan Dujarric dün gazetecilere hitaben şunlar söyledi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Lahey Mahkemesi şartı ve tüzüğüne göre bu organın kararlarının bağlayıcı olduğunu hatırlatarak tüm tarafların mahkeme kararına uyacağından emindir ve mahkeme tüzüğüne göre mahkeme kararlarını derhal Güvenlik Konseyi'ne gönderecek. Dujarric şunları da ekledi. Buna ek olarak Genel Sekreter Gazze'deki Filistinlilerin olumsuz yaşam koşullarına çözüm bulmak amacıyla temel hizmetlerin ve insani yardımın sağlanması konusunda mahkemenin İsrail'e verdiği talimata özel önem vermiştir. Guterres Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail aleyhindeki kararına özellikle dikkat çekerken, Katar ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlıkları da bu mahkemenin Siyonist rejim aleyhine verdiği kararı ayrı ayrı açıklamalarla memnuniyetle karşıladı.
Hamas Hareketi Uluslararası Adalet Divanı'nın Siyonist suçlara karşı verdiği kararı memnuniyetle karşılarken, uluslararası toplumdan İsrail'i mahkeme kararlarını uygulamaya ve Filistin halkının toplu katliamını durdurmaya zorlamasını istedi. Fars Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas şunları duyurdu. Bu karar Filistin halkının İsrail tarafından toplu olarak katledilmesine ilişkin suçlamaları kanıtlamış ve İsrail ordusunun Gazze şeridine yönelik ablukayı kaldırmasını ve uluslararası hukuk çerçevesinde görevlerini yerine getirmesini istemiştir. Sema Haber Ajansı ise Hamas hareketinden naklen şunları bildirdi. Bu mahkemenin kararı İsrail liderlerinin bu suçları işlemesinden dolayı hesap verebilirliğine zemin hazırlamalı ve Filistin halkının kendi kaderini belirleme, bağımsız bir devlet kurma ve mültecileri ülkelerine geri döndürme haklarını vurgulamalı.
Irak'taki İslami direniş bu sabah Suriye'deki iki Amerikan askeri üssüne İHA ile saldırı düzenlediğini duyurdu. İRNA Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Irak İslami Direnişi yaptığı açıklamada Siyonist rejimin Gazze halkına karşı işlediği cinayetlere tepki olarak Konico gaz sahasındaki Amerikan askeri üssü ile Suriye'nin kuzeydoğusunda yer alan El Hadra köyü yakınlarındaki üsleri İHA saldırısıyla hedef alındığı ifadelerine yer verildi. Bir diğer haberde ise Lübnan Hizbullah'ının cuma gecesi yaptığı açıklamada işgal altındaki Filistin'in kuzeyinde yer alan El Celil bölgesindeki Siyonist rejimin casusluk tesislerinin hedef aldığı belirtildi. Lübnan Hizbullah'ı şunları duyurdu. Barkan füzesi ile işgal altındaki Filistin'in kuzeyindeki El Celil bölgesinde yer alan Zeriyet kışlasındaki Siyonist rejimin modern güvenlik casusluk sistemlerini hedef aldık.
Yemen'de Ensarullah Aden Körfezi'nde İngiltere'ye ait petrol gemisini hedef aldıklarını açıkladı. Gemi savar füzelerle vurulan ve isabet alan gemide yangın çıktı. TRT'nin haberine göre Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada Yemen'in güneyindeki Aden Körfezi'nde Husi güçlerinin düzenlediği saldırıya ilişkin bilgi verdi. İngiltere'ye ait petrol gemisi Marlin Londa'nın hedef alındığını belirten Yahya Seri, tankerin gemi savar füzelerle vurulduğunu ve isabet alan gemide yangın çıktığını kaydetti.
İran Yol ve Şehircilik Bakanı Tahran'ın İran ile Türkiye arasındaki demir yolu koridorunu tamamlama önerisini duyurdu. İsna Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Mehrdad Bezpaş, İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın bir günlük Türkiye ziyaretine değinerek şunlar söyledi. Bu gezi sırasında ve demir yolu sektöründeki ikili istişareler sırasında İran'ın yeni teklifi Doğu-Batı koridor ağına demir yolunu bağlayıp yeni bir koridor ağı eklensin diye Çeşme-Süreyya bölgesini demir yoluyla Meren'de bağlama konusu gündeme geldi. İran Yol ve Şehircilik Bakanı şunlar söyledi. Bu demir yolu koridorunun tamamlanmasıyla Türkiye açık sulara ulaşabilecek ve bu teklifin özel konuları Tahran'da devam edecek. Bezpaş, İran ve Türkiye arasındaki diğer diyalog eksenlerinden birinin de karayolu taşımacılığı olduğunu belirterek şunları kaydetti. İran ve Türkiye'nin ortak sınırları Bazerkan, Sero ve Razi sınırlarıdır. Bazerkan sınırı yaklaşık 2 yıldır Türk sektöründe altyapı ve inşaat faaliyetlerini tamamlıyor ve tırların bu sınırda geciktiği bu çalışmaların önümüzdeki birkaç ay içinde tamamlanacağı ve bu sınırda trafiğin rahatlayacağı yönünde olumlu söz verildiği belirtilmiştir.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Güney Asya Genel Müdürü İran ve Pakistan Büyükelçiliğinin kendi görevlerine geri döndüğünü duyurdu. İran Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Seyyid Resul Musevi dün X sosyal medyadaki sayfasında Pakistan'ın Tahran Büyükelçisi Muhammed Mudassar Tipo ile yaptığı görüşmenin bir videosunu yayımladı.
Ve son haberimiz, İran Yenilebilir Enerji ve Elektrik Verimliliği Kurumu Başkanı İran'ın güneş paneli üretme yeteneğini duyurdu. İsna Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre İran Yenilebilir Enerji ve Elektrik Verimliliği Kurumu'nun uzman eğitim grubunun başkanı Behruz Deşti, İran'ın 30 bin megawatt yenilebilir enerji santralleri üretme hedefine işaretle İran birincil kaynak sağlayan ve güneş paneli üreten ülkelerden biri haline gelebilir açıklamasında bulundu.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şamsı 7 Behmen 1402, Hicri Kamberi 15 Recep 1445 ve Miladi 27 Ocak 2024 Cumartesi. ...1383 yıl önce bugün 15 Recep 62 tarihinde İslam peygamberinin sevgili torunu Hazreti Zeynep sallallahu aleyha büyük acılara ve zorluklara katlandıktan sonra vefat etti. İslam tarihinin bu büyük kadını hicretin 7. yılında dünyaya geldi ve İslam peygamberinin sevgili kızı Hazreti Fatıma ve damadı Hazreti Ali Aleyhisselam'ın elinde yetişti ve bereketli ömrü boyunca bir an olsun insani erdemlere ve faziletlere nail olma çabasından el çekmedi. Hazreti Zeynep Kamira 61 yılında Kerbela faciası sırasında sevgili ağabeyi İmam Hüseyin Aleyhisselam'a birlikteydi. Hazreti Zeynep İmam Hüseyin Aleyhisselam ve vefakar arkadaşları şehit düştükten sonra Kerbela ve Aşura mesajını tüm insanlara duyurdu ve Emevi hanedanını rezil rüsva etti. yıl önce bugün Hicri Kameri 15 Recep 15 tarihinde böyle bir günde Mekke'li Müslümanlardan ilk grup Habeşistan'a göç etmeye başladı. İslam peygamberinin Mekke'den Medine'ye tarih hicretinden 8 yıl önce ve Bisetin 5. yılında İslam dininin yaygınlaşması yönünde etkili bir hicret daha gerçekleşti. Mekke'de Kureyşli müşriklerin baskıları katlanamaz hale gelince İslam peygamberi bazı izleyenlerinden müşriklerin taciz ve eziyetinden korunmak için Habeşistan topraklarına hicret etmelerini istedi. Böylece aralarında 11 erkek ve 4 kadının bulunduğu Müslümanlar Osman bin Mazun önderliğinde Habeşistan'a göç ettiler ve böylece Cafer bin Ebu Talib başkanında ikinci Müslüman grubun göç etmesine zemin oluşturdular. Bu göç süreci İslam dininin Afrika kıtasında yayılmasına da neden oldu. yıl önce bugün Hicri Kameri 15 Recep 2 yılında böyle bir günde Yüce Allah'ın emri üzerine Müslümanların kıblesi Beytülmukaddes'ten Mekke ve Kabe'ye doğru değişti. İslam dininde Müslümanlara namaz kılmak vacip ilan edildikten sonra Müslümanlar Yahudilerin ve Hristiyanların saygı duyduğu Beytülmukaddes'e doğru namaz kılmaya başladı. Ancak İslam peygamberi Medine'ye hicret ettikten sonra bu kente yaşayan Yahudiler Allah Resulü ile Müslümanlara namaz kıldırmakta Yahudilerin kıblesini kullandığı için alay etmeye başladı. Sonunda İslam peygamberinin Medine'ye hicret etmesinin üzerinden 17 ay geçti bir sırada Yüce Allah bundan böyle Kabe Müslümanlarının kıblesi olduğunu duyurdu. Bu emir İslam peygamberi beni Seleme Camii'nde öğle namazını kıldırdı bir sırada kendisine vahiy yoluyla bildirildi. Kur'an-ı Kerim'in Bakara suresinin 144. ayetinin bir bölümünde Yüce Allah İslam peygamberine Yahudilerin serzenişlerinden rahatsızlığını işaret ederek şöyle buyuruyor. Ey Muhammed, biz senin yüzünün göğe doğru çevrilmekte olduğunu, yücelerden haber beklediğini görüyoruz. İşte şimdi seni memnun olacağın bir kıbleye döndürüyoruz. Artık yüzünü Mescid-i Haram tarafına çevir. Ey Müslümanlar, siz de nerede olursanız olun, namazda yüzlerinizi o tarafa çevirin.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Hazreti Zeynep Selamullah Aleyha'nın vefat yıl dönümü. Değerli dinleyiciler, Hazreti Fatıma Selamullah Aleyha ve İmam Ali Aleyhisselam'ın sevgili kızı Hazreti Zeynep Selamullah Aleyha'nın vefat yıl dönümü dolayısıyla hazırladığımız kısa sohbetimizde sizlerle birlikteyiz.
Kameri 15 Recep 63 yılı günü Haşim oğullarının bilge kadını Hazreti Fatıma Salamullah Aleyha ve İmam Ali Aleyhisselam'ın sevgili kızı ve İmam Hasan Aleyhisselam ile İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın kız kardeşi Hazreti Zeynep Salamullah Aleyha'nın vefat yıl dönümüdür. Hazreti Zeynep Salamullah Aleyha, annesi Hazreti Fatıma Salamullah Aleyha gibi iffet ve hicab güneşi, abide ve akile ve iffetli bir kadındı. Hazreti Zeynep, sabır ve direnişi İmam Hüseyin Aleyhisselam'dan öğrenmiş ve kelamı ile babası Emirül Müminin Hazreti Ali Aleyhisselam gibi yalanları ve sahtekarlıkları ifşa eden biriydi. Hazreti Zeynep Salamullah Aleyha'nın dilinden Kur'an-ı Kerim ayetleri eksik olmazdı ve adeta tüm aşk ve sevgisini ağabeyi İmam Hüseyin Aleyhisselam'dan özetlemişti. İmam Hüseyin Aleyhisselam'ı gözleri önünde Kerbela çölünde en feci şekilde şehit ettiklerinde Hazreti Zeynep Salamullah Aleyha başını göklere doğru kaldırdı ve "Ey Yüce Rabbim, bu kurbanı bizden kabul buyur" diye haykırdı. Hazreti Zeynep Salamullah Aleyha ateş ve kan ortasında sanki sadece aşkı ve güzelliği görüyor ve en ağır musibetlerde ancak Yüce Allah'a tevekkül ediyordu.
Zeynep, Zeynep, Zeynep, can zehayar Zeynep, can evavar Zeynep, Zeynep, Zeynep.
Hazreti Zeynep Salamullah Aleyha yaşamın tüm zorluklarına karşı her daim ilahi takdire teslim olan sabırlı, güçlü ve şakir bir kadındı. O Hazret Kerbela olayından sonra Allah Resulü'nün pak torunu İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın mazlumiyet sesini beşeriyete ulaştırdı ve İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın akan kanı ile tarih yazdı. O Hazret Kerbela kahramanı ve tüm insani faziletlerin ve kerametlerin özüdür. Bu yüce makamlı kadın vefatının yıl dönümü dolayısıyla en derin taziyelerimizi sunuyoruz. Hazreti Zeynep Salamullah Aleyha Aşura günü yaşanan korkunç facianın ardından geriye kalan kadınlar ve çocuklarla birlikte Emevi halife Yezid ordusu tarafından esir alındı. Esirler kervanı Irak'ta Kufe'ye ve oradan da menzil menzil dolaştırılıp Şam'a götürüldü. Tarih esaretin acı ve zorlu günlerini en ince detaylarına kadar kayda aldı. Nitekim Hazreti Zeynep Salamullah Aleyha'nın Aşura günü ve ardından esaret günlerinde ve özellikle Kufe ahalisi İbn Ziyad ve Yezid'in Şam'daki sarayında çektiği acılar ve katlandığı musibetler herkesçe bilinen acı gerçeklerdir. Bugün sadece Müslümanlar değil, başka dinlerin mensupları da Hazreti Zeynep'in emsalsiz kişiliği ve sınırsız sabrına hayranlık duyuyor. Hazreti Zeynep hakkında detaylı bir araştırma yapan ve elde ettiği sonuçları bir kitap şeklinde yayımlananlardan biri ise Hristiyan keşiş Christopher Paul Closey'dir. Closey, İslami etüt alanında doktora derecesi olan Hristiyan bir papazdır. Kalbimin yarısı, Doktor Closey'nin Hazreti Zeynep hakkında yazdığı kitabın adıdır. Closey eserine bu adı seçmesi hakkında şöyle diyor. Hazreti Zeynep Salamullah Aleyha, Kerbela'da kardeşi ve canını kaybetti ve bir nevi kalbinin yarısını Kerbela'da Allah'a sundu. Bu yüzden ben de kitabımın adını Kalbimin Yarısı olarak koydum. Hüseyin, Hüseyin, Habibi Hüseyin, Hüseyin, Hüseyin. Şimdiye kadar Hazreti Zeynep Salamullah Aleyha kişiliği ve fedakarlıkları hakkında hiçbir gayrimüslim araştırmacı bir kitap yazmamıştı. Ve Closey'nin yazdığı bu kitap bu bağlamda bir ilk sayılıyor. Papaz Closey'nin Hazreti Zeynep'in yaşamı hakkında kitap yazmaya karar verme macerası da ilginçtir. Closey şöyle anlatıyor. Biz Roma'da bir grup Arap ve İslam etüt hocalarıydık. Bir keresinde neden Müslümanlar İslam'ın etkili kadınları hakkında kayda değer bir kitap yazmadıklarını tartışıyorduk. Örneğin Kerbela olayında bulunan kadınlar. Bu yüzden orada her birimiz bir kadını seçip biyografisini yazmaya karar verdik. Ben Hazreti Zeynep Salamullah Aleyha'yı seçtim. Zira annesini çok iyi biliyordum. Öteki hocalar benim bu sözü ciddiye alacağımı düşünmüyordu. Nitekim benden başka hiçbiri bu bağlamda bir kitap yazmadı. Hazreti Zeynep'in emsalsiz ve yüce kişiliğine hayran olan Closey şöyle diyor. Hazreti Zeynep harikulade bir kadındır. Ve İmam Hüseyin aleyhisselam gibi tüm siyasi dini sınırları aşmıştır. Hazreti Zeynep hepimiz için mükemmel bir dini modeldir.
Pahran Radyosu.
Closey Sülale Radyosu'na verdiği mülakatta değerli eseri Kalbimin Yarısı adlı kitabının çeşitli boyutlarından söz ediyor. Closey şöyle diyor. Hazreti Zeynep'in kişiliği Kerbela olayından bir gün öncesi ve sonrasında çok farklıdır. Savaştan önce Hazreti Zeynep birçok kez pak ve kardeşlik duygularının etkisi altında kaldı ve narin ruhu, altında bulunan ağır baskıların yüzünden defalarca baygınlık geçirmesine yol açtı. Kolosey şöyle devam ediyor. Ancak Aşura günü durum birden değişiyor. Hazreti Zeynep 3 kez çadırdan çıkıp savaş meydanına geliyor. İlk kez İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın büyük oğlu Ali Ekber'in şehit düştüğünde, ikinci kez İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın emri üzerine amcası Hüseyin'e yardım etmek için meydana çıkan bir çocuğun peşinden ve üçüncü kez İmam Hüseyin Aleyhisselam'ı öldürmek isteyenlere meydan okumak için savaş meydanına çıktı. Rivayetlere göre acımasızlığı ile ün yapan Ömer bin Saad bu sahneyi görünce meydana yüz çevirerek ağlamaya başladı. Hatta orada bulunan Ehl-i Beyt karşıtlarından bazıları Hazreti Zeynep'in Aşura günü adeta bir güneş gibi parladığını belirtti. Hulusi kitabında Hazreti Zeynep Salamullah Aliha'nın düşmanların karşısında kişiliğini direnişçi ve hamaset yazan bir kadının kişiliği şeklinde tanımlıyor. Evet, Hazreti Zeynep Salamullah Aliha esirler kervanının geçtiği her yerde, Kufe çarşısında, çeşitli menzillerde, İbn-i Mercane ve Yezid karşısında en güzel sözcükler ve en derin ve en gani kavramlarla İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın hakkaniyetini ve Aşura mesajını anlattı. Örneğin, Hazreti Zeynep'in Kerbela faciasından 2 gün sonra ve esaret şartlarında Kufe çarşısında yaptığı konuşma sıradan bir konuşma değil. O dönemde Aşura faciasına ve İslam peygamberinin pak torunu İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın şehit edilmesine yol açan İslami toplumun kötü şartları ve durumu hakkında güçlü bir yorumdu. Zeynep, Zeynep, Zeynep, Zeynep, Zeynep, Zeynep, Zeynep, Zeynep, Zeynep, Zeynep, Zeynep, Zeynep, Zeynep, Zeynep, o gün Kufe çarşısında bazıları gözyaşı dökerken ve bazıları sevinç gösterisi yaptıkları, bazıları da sırf esirleri ve şehitlerin kesilen başlarını seyrederken, Hazreti Zeynep Salamullah Aliha adeta muazzam bir güneş misali ortaya çıktı ve babası Emirül Müminin Hazreti Ali Aleyhisselam'ın sesine benzer bir sesle şöyle dedi. Acaba sizlerin arasında utanmazlık, rezillik, kin dolu yürekler, ikiyüzlülük, yalakalık ve cariyelerin dil dökmesi ve düşman karşısında zillet ve horluktan başka bir şey bulunur mu? Yoksa kökleri hayvanların dışkılarına uzanan yeşillikler veya mezarının üzeri gümüşle bezenen bir cenaze gibi misiniz? Ahiretiniz için ne kötü bir yol erzakı göndermişsiniz. Bu erzak ilahi öfkedir ve ebediyen azap çekeceksiniz. Kolosi Kalbimin Yarısı adlı eserinde Hazreti Zeynep Salamullah Aleyha'yı bir erkek gibi anlatmıyor. Bilakis Hazreti Zeynep'in yüce insani faziletlere sahip olan bir kadın olduğuna vurgu yapıyor ve bu faziletlere ister kadın, ister erkek, herkes başvurabileceğini belirtiyor. Klausi şöyle diyor: "Biz Hazreti Zeynep'i bir erkek gibi olduğunu söylemek istemiyoruz. Bu çok kötü bir yorum olur. Hazreti Zeynep çok güçlü ve direnişçi bir kadındı ve tüm erkeklerin ve kadınların arasında ortak olan insani faziletleri gözler önüne serdi. Güçlü beyanı ve adaletsizliğe karşı sessiz kalmamak Hazreti Zeynep'in büyük işleriydi. Bir başka ifadeyle Hazreti Zeynep Ehlibeyt kafilesine öncülük etti. Hazreti Zeynep Salamullah Aleyha esaret günlerinde bir an bile teheccüd ve gece namazını terk etmedi. Hazreti Zeynep Allah'la irtibat kurmaya aşıktı ve tüm şecaatini ve salabetini de ilahi sonsuz kaynaktan elde ediyordu. Riyahinul Şeria adlı kitapta Hazreti Zeynep Salamullah Aleyha hakkında şu ifadeler yer alıyor: Hazreti Zeynep'in gece ibadeti ömrü boyunca devam etti. Hatta Muharrem ayının 11. gününe bağlanan ve tüm sevdiklerini kaybettiği ve hayatının en zorlu anlarını yaşadığı gecede bile bu ibadeti terk etmedi. Klausi, radyoya verdiği mülakatın sonunda ilginç bir noktaya işaret ederek şöyle diyor: "Bence Hazreti Zeynep Salamullah Aleyha imamet makamına ve bir imamın yetkilerine sahip olmadan esaretin zorlu günlerinde bir imamın tüm özelliklerine sahipti ve esirler kervanını Yezid ordusunun zulmüne karşı en iyi şekilde yönetti. Bence Hazreti Zeynep Salamullah Aleyha bir imamın birçok özelliğine sahipti ve ben bundan eminim." Değerli dinleyiciler, Hazreti Fatıma Salamullah Aleyha ve Emirül Müminin Hazreti Ali Aleyhisselam'ın sevgili kızı Hazreti Zeynep Salamullah Aleyha'nın vefat yıl dönümü dolayısıyla hazırladığımız kısa sohbetimizin sonuna geldik. Bizleri arzu ettiğiniz takdirde Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan takip edebilirsiniz. Esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Hidayet Hadisi.
Değerli dinleyiciler, Hidayet Hadisi başlıklı sohbetimizin bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
Bu programı İslam peygamberi ve Pak Ehl-i Beyt'inin fertleriyle ilgili hadisleri sizlerle paylaşmak üzere hazırladık. Bu çerçevede her bölümde birkaç hadise ele alarak bireysel ve sosyal yaşamımızda bu hadisleri birer örnek olarak nasıl kullanacağımızı konuşacağız. Ele alacağımız hadisler genellikle inanç, ibadet, ahlak, siyaset, sosyal ve iktisadi konuları içerir. Bu çerçevede her hadis zikredildikten sonra hadisten alınması gereken dersler üzerinde duracağız. Şimdi bugünkü sohbetimizi hep birlikte dinleyelim.
Kur'an-ı Kerim birçok ayetinde bu semavi kitabın şifa kaynağı olduğunu buyuruyor. Nitekim Yunus suresinin 57. ayetinde şöyle okumaktayız. Ey insanlar! Size Rabbinizden bir öğüt, gönüllerdekine bir şifa, müminler için bir hidayet ve rahmet gelmiştir. Yüce Allah bu ayette Kur'an-ı Kerim'in tesirlerini beyan ediyor. Bu semavi kitap en başta insanları iyi vaazlarla nasihat ediyor ve onları hayır ve saadete davet ediyor. Kur'an-ı Kerim daha sonra bu kitabın şifa özelliğini gündeme getiriyor ve nasıl müminlerin gönüllerine şifa olduğunu ve onları hidayete erdirdiğini anlatıyor. Bugünkü sohbetimizde Kur'an-ı Kerim'in rahmet ve şifa özelliğini gözden geçiriyoruz.
Bilindiği üzere ahlaki ve ruhi hastalıklar insanın cismi hastalıklarına benziyor. Her iki çeşit hastalığın hafif ve ağır biçimleri oluyor. Her iki hastalık çeşidi bulaşıcı da olabiliyor ve başkalarını da hasta edebiliyor ve her ikisinin tedavisi için uzman hekimlere başvurmak gerekiyor. Dolayısıyla her iki hastalık çeşidinde en başta söz konusu cismi veya ruhi hastalığın sebebinin tespit edilmesi ve hastalığın esas kökü bulunduktan sonra tedavi edilmeleri gerekiyor.
Tahran Radyosu.
İslam peygamberi Kur'an-ı Kerim'in şifa dağıtan ilaç olduğunu belirtti. Değerli bir hadisinde şöyle buyuruyor. Kur'an-ı Kerim, yararlı, şifa ve bereketli ilaç ve baktığı kimseyi koruduğu ve onu izleyeni kurtardığı için sizlere armağan edildi. İmam Ali de, Kur'an-ı Kerim'in tüm derslerin dermanı ve küfür ve nifak ve şaşkınlıktan kurtarıcı olduğunu beyan ediyor. O Hazret, Nehcül Bülağ'ın 176. hutbesinde şöyle diyor. Bilin ki Kur'an-ı Kerim'i olan kimse fakir değildir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'siz hiç kimse güçlü ve zengin olamaz. Bu büyük semavi kitaptan hastalıklarınız için şifa dileyin ve ondan sorunlarınızın çözümü için yardım talep edin. Zira bu kitapta en büyük hastalıkların yani küfür, nifak, sapkınlık ve karanlığın tedavileri yer alıyor.
İmam Hasan Müştebi Aleyhisselam Kur'an-ı Kerim'in şifa özelliği hakkında şöyle diyor. Gerçekten şu Kur'an'da aydınlatıcı ışıklar ve kalpleri hastalıklardan kurtaran şifalar bulunuyor. O zaman kalbini cila vermek isteyen kimse bu kitabın nuru ile kalbini cila vermesi ve Kur'an-ı Kerim'in özellikleriyle bütünleşmesi gerekiyor. Zira Kur'an-ı Kerim üzerinde düşünmek basirette insanın kalbinin hayat kaynağıdır. İnsan karanlıkta yolunu nurun yardımıyla bulduğu gibi. İmam Rıza Aleyhisselam da bu konuda şöyle diyor. Kur'an-ı Kerim her derdin dermanıdır.
Yüce Allah İsra suresinin 82. ayetinde şöyle buyuruyor. Biz Kur'an'dan öyle bir şey indiriyoruz ki o müminler için şifa ve rahmettir. Zalimlerin ise yalnızca ziyanını artırır. Kur'an-ı Kerim'in büyük müfessirlerinden Allame Tabatabai bu ayetin tefsirinde şöyle yazıyor. Kur'an-ı Kerim şu açıdan şifadır ki evvela gönül sayfasını her türlü afet ve sapkınlıktan kurtarır ve faziletler için hazırlar. Allame Tabatabai'ye göre Kur'an-ı Kerim'in rahmaniyeti de insana, fıtratına uygun hareket etmekte ve bu yolda direnmekte yardımcı olur. Gerçekte Kur'an-ı Kerim hem gönül hastalığını ıslah eder ve ve hem doğru yolda direnme gücü kazandırır. Çünkü bu semavi kitap insanın günaha karşı direnme sistemini güçlendirir ve günah etkeniyle yüzleşmesinde direnmesini sağlar. Kuşkusuz bu durum ancak birey iyileşme peşinde olursa gerçekleşir. Nitekim Allah Resulü de Kur'an-ı Kerim'in ancak ona sarılan ve onu izleyenleri kurtardığını buyuruyor.
Yüce Allah Bakara suresinin ilk ayetlerinde de şu vurguyu yapıyor. O kitap, Kur'an, onda asla şüphe yoktur. O, muttakiler, sakınanlar ve arınmak isteyenler için bir yol göstericidir. Onlar gayba inanırlar, namaz kılarlar. Kendilerine verdiğimiz mallardan Allah yolunda harcarlar. Yine onlar sana indirilene ve senden önce indirilene iman ederler. Ahiret gününe de kesinlikle inanırlar. İşte onlar Rablerinden gelen bir hidayet üzerinedir. Ve kurtuluşa erenler de ancak onlardır. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim sadece mümin ve muttaki insanlar için şifa ve rahmet kaynağıdır. Nitekim İsra suresinin 82. ayetinde Kur'an-ı Kerim'in müminler için şifa ve rahmet olduğu vurgulandıktan sonra bu kitabın zalimler için hüsrandan başka bir getirisi olmadı. Çünkü onlar düşünmeden ve sırf inat yüzünden Kur'an-ı Kerim'i inkar ettikleri ve hakikati benimsemedikleri ve sonuçta ziyan edenlerden oldukları kaydediliyor.
Ancak kim ihlasla hakikat peşinde olursa ilahi kelamdan daha iyi bir yol gösterici bulamayacağı aşikardır. İmam Ali Aleyhisselam bir yerde şöyle buyuruyor. Bilin ki bu Kur'an-ı Kerim aldatmayan bir nasihat vericidir. Saptırmayan bir yol göstericidir. Asla yalan söylemeyen bir sözcüdür. Kim Kur'an-ı Kerim ile hemdem olursa ya bir şeyi artar ya bir şeyi eksilir. Şöyle ki, hidayet ermesi artar ve sapkınlığı azalır. Bilin ki Kur'an-ı Kerim'i olan hiçbir şeye muhtaç olmaz ve Kur'an-ı Kerim'siz olan herkes muhtaçtır. O zaman şifanızı Kur'an-ı Kerim'den isteyin ve zorluklarda Kur'an-ı Kerim'den yardım dileyin ve Kur'an-ı Kerim ile dost olup Allah'a yönelin ve Kur'an-ı Kerim ile Allah'ın kullarından bir şey dilemeyin. Zira kulların Allah katına yakınlaşmaları için Kur'an-ı Kerim'den daha iyi bir şey yoktur.
İnsan gerçek kemal ve ebedi saadete ulaşmak için bilgi ve yürek yakan bir rehbere muhtaçtır. Kur'an-ı Kerim Yüce Allah tarafından insanlara mutluluk ve saadet erdirmek amacıyla mükemmel bir program ile nazil olduğundan insanlar bu kitabın tavsiyelerine uyarak her zaman hakikat ve saadet yolunu bulabilir. İmam Seccad Aleyhisselam, Kur'an-ı Kerim'in hakikatlerin gerçek kaynağı olduğunu belirterek şöyle diyor. Gerçekten Yüce Allah, İslam ümmeti kıyamet gününe kadar muhtaç olduğu hiçbir şeyi kitabında peygamberine nazil ve beyan ederek esirgememiştir.
Değerli dinleyiciler, Hidayet Hadisi başlıklı sohbetimizin bir başka bölümünde sonuna geldik.
Programlarımızı Tahran Radyosu isimli Telegram kanalından takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Hayyam, İran edebiyatının bilmecelerinden ve asırlarca hakkında konuşulan bir dehadır. Selamlar, ben Mehtap Mahir ve Hekim Ömer Hayyam Nişaburi podcastinin 3. bölümünde sizlerle beraberim. Geçen bölümde Ömer Hayyam'ın matematik, cebir ve nücum hakkındaki çalışmalarından söz ettik. Onun takvim sorununu nasıl giderdiğini ve Celali takvimi adında bir takvim kurduğunu belirttik. Ayrıca Hayyam'ın ilk kez 3 bilinmeyen denklemlerin çözümü için bulduğu yöntem ve binom genişleme katsayılarını belirlediğini söyledik. Bu bölümde Ömer Hayyam'ın kişiliğinin bir diğer boyutu ile tanışmak ve şair ve arif olan Hayyam'dan söz etmek ve düşüncelerini onun rubailerinde aramak istiyoruz. Hayyam, yaşamı boyunca matematik ve astronomideki maharetiyle tanındı, şiirleriyle değil. Hayyam, belki de günün birinde şiir kitabının dünyanın en tanınan ve bilinen kitaplardan biri olacağını asla düşünmüyordu. Hayyam rubaileri olarak bilinen şiirleri, dünya edebiyatının en küçük şiir divanlarından biridir ve birçok tarafları da vardır. Fakat bu küçük kitap günümüzde nasıl şöhret sınırlarını aşarak dünyanın en uzak noktasına bile insanların dilinde. Bu küçük kitabın dünyayı saran mesajı nedir? Hayyam'ın rubailerinde kaybolan ve avare ruhlara eşlik eden nasıl bir sır gizlenmiştir? Hayyam, Fars edebiyatında asırlarca konuşulan ve bilmecelerinden biridir. Onun irfan ehli ve dindar biri mi olduğu ya da zevke düşkün, şeriatı inkar eden biri mi olduğu hakkında görüş ayrılıkları vardır. Bu görüş ayrılığı ve Hayyam'ın görünürdeki çelişkili kişiliği hakkındaki düşünceler bir gerçek olmaktan ziyade bir yanılgı ve yanlıştan kaynaklanıyor. Aslında herkes kendi görüş açısından Hayyam'ın dostu ve yol arkadaşı olmuş ve şiirlerini yorumlamıştır. İrfan ehli olanlar onun şiirlerinde ve düşüncelerinde dindarlık ve tasavvuf yönleri daha bariz hale gelecek şeklinde şiirlerini yorumluyorlar. Bir diğer grup ise Hayyam'ın şiirlerini onu zevk düşkünü ve dinsiz biri haline getirecek şekilde yorumlamak istiyorlar. Tüm bunlar Hayyam'ın şiirlerinin anlam ve kavramlarının adeta akışkan olmasındandır. Zira herkes kendi düşünce ve eğilimlerine göre onları yorumluyorlar. Gerçek şu ki Hayyam, Allah'ı seven ve tanıyan biriydi. Bu yüzden varlığın felsefesi ve dünya ile insanın yaratılışı gibi konuları düşünüyordu. Bu yüzden onun bu düşünceleri şiirlerinde aranabilir. Hayyam şiirlerinin akıllarda kalması, fikir ve düşüncelerini diğerlerine aktarmak için şiirlerine rubai formatını seçmiştir. Hayyam bu rubailerde kendi felsefi düşüncelerini en iyi şekilde beyan ediyor ve bu yüzden kendi döneminde şiir dünyasında şöhrete sahip olmayan ve daha çok bir hekim ve filozof olarak tanınıyordu. Fakat daha sonralarında onun rubailerinin felsefi ve latif yönleri açığa çıkınca adı dünya çapında tanınan şairler listesinde yer aldı. Hayyam'ın şiirlerinde görülebilecek bir diğer özellik ise rubailerinin çok sade ve temiz yazılmışken şiirsel iddialardan ve sunilikten uzak olmasına rağmen sözlerinde ağırbaşlı ve metin olması ve şiirleri son derece akıcı ve belakatle yazılmasıdır. Tüm şiirleri anlamlıdır. Lafazanlık veya pohpohlamak peşinde değildir. Zira o bilge bir düşünürdür. Bu yüzden tüm çabası ise düşünce ve anlamları aktarmaktır. Hayyam'ın şiirlerindeki anlamlar çok ince, dakik ve tazedir. İşte bu gibi şiirler her türlü sunilik ve yapaylıktan üstündür. Mizah ve şaka ehli de değildir. Zira şiirleri çok ciddidir ve içinde hiçbir mizah veya hezeyan da yoktur. Hayyam'ın şiirlerinde işlediği konulardan biri ölüm ve yaşamdır. Bu onun düşüncesinin ana ve önemli temelidir. Tabii bu arada dünyanın fani olması ve ölüm konusu Hayyam'ın şiirlerinde daha çok işlenmiştir. 20. asrın ünlü Fransız mütercim ve İranolojist Pascal Pierre, Hayyam Rubailer'in Fransızca tercümesinin girişinde ölümün Hayyam'ın rubailerinin teması ve özgün düşüncesi olduğunu belirtiyor. Bu düşünce Hayyam'ın rubailerinde büyük etkisi vardır. Öyle ki insanlara fırsatları ganimet bilmelerini tavsiye ettiği yerde de ölümü düşündüğü görülebilir. Fakat bu ölümden korktuğu anlamına gelmiyor. Zira psikoloji ilkelerine göre ölümden korkan biri bunca ölüm meselesini hatırlatmaz. Üstelik kendini bu konudan uzaklaştırmaya ve düşünmemeye çalışır. Ölüm ve yaşamın karşılaştırılması Hayyam'ın rubailerinin birçoğunda görülüyor ve her rubaide bu konu çok sanatsal ve güzel bir şekilde resmediliyor. Hayyam bu karşılaştırmayı rubailerinin birçoğunda işleyerek muhatabına yaşamın her anının değerini bilmesi gerektiğini ve hali hazırdaki zamandan yararlanmasını hatırlatıyor. Hayyam kendi etrafına çok derin bir bakışla yaklaşıyor ve testide, kerpiçten yapılan evlerde, çölde ve bir zamanlar bayındır olan kentlerin kalıntılarında ölümün güçlü elini görüyor. Toprağa dönüşün, insanların hal ve geçmişlerini, onların kendi başlangıçları ve sonlarından habersiz olduklarını düşünerek kendi uyarı çığlıklarını şiir kalıbına sığdırmıştır. Hayyam çok bilinen bir rubaisinde bundan önce hayatta olan ve aşk besleyen fakat ölümün onu yok ettiğini ve testicinin onun toprağından testi yaptığını böyle söylüyor. Şu testi benim gibi inleyen aşık imiş. Bir güzelin zülfünün esiriymiş. Onun boynunda gördüğün şu kulp, bir sevgilinin boynuna sarılı el imiş. Hayyam bu rubaide bilinçli olarak toprak ve kil ve testiyi çok güzel ve değerli bir şeye nispet vererek muhatabı daha çok etkilemeye ve böylece kendi maksadını daha sanatsal ve daha etkin bir şekilde ona aktarmaya çalışıyor. Rubailerin bazılarında ise Hayyam ölümden söz etmiyor. Fakat hayatın akmakta olduğuna işaretle bu şekilde ölümün yaklaşmakta olduğunu hatırlatıyor ve yaşamın her anının kıymetini bilerek kendimizi ölümün yakıcı ve acı anısından kurtulmamızı ve rahata ermemizi öğütlüyor. Oh. Hayyam bilgeler, alimler ve düşüncelerini sevenlerin arasında özel konuma ve edipler arasında seçkin bir mevkiye sahip olmasına ilaveten, şiirlerin anlamı nedeniyle okurlar arasında da sevilen biridir. Ve birçok ses sanatçısı ve müzisyen onun şiirlerini kendi eserlerinde kullanıyorlar. Bu seçkin şairin ismine bağlı olan İran müziğinin güzel kültürlerinden biri de Hayyam'ı okuma anlamında olan Hayyamhani'dir. Hayyamhani veya Nişabur'dan bu şehre kadar İran'ın dört bir yanında felsefi ve eğlenceli bir ayin olarak halk arasında büyük bir coşku ile karşılanır. Hayyamhani özellikle İran'ın güneyinde ve yine özellikle bu şehir kentinde sanatçılar arasında çok popüler ve bilinen bir tarzdır. Hayyamhani sanatsal kültürel miras olarak İran'ın somut olmayan miras listesinde kayıtlar altına alınmıştır. İran'ın güney toprakları çok dinamik bir bölgedir ve bu bölgede istediğiniz müzik tarzını bulabilirsiniz. Bu şehirde Hayyamhani melodisi benzer diğer şiir okumalardan farklı olarak neşe ile yorumlanmıştır. Zira Hayyam'ın düşünceleri ile birleşmiştir. Aslında Hayyamhani törenindeki felsefe ise Hayyam'ın mutlu yaşamının bu dünyadaki başlıca hedefi olduğu ve kalplere korkunun yolu olmadığına dayalı Hayyam'ın görüşüne dayanıyor. Böylece Hayyamhani sadece şiir ve müzik ile seçilen bir gece değil, mutlu yaşamak ve içinde olduğumuz her anı ganimet saymak için bir felsefi etkinliktir. Söylediğimiz gibi Hayyam açısından dünya gelip geçicidir ve herkes kendi sırasıyla kısa bir süre yaşamak ve buradan geçmek için dünyaya geliyor. Bu yüzden her anı ganimet saymak ve günleri de mutlulukla geçirmek gerekir. Bu şehir kentinin halkı tarihi bir gelenek uyarınca Hayyam şiirlerini özel toplantılar ve erkeklerin misafirliklerinde okurlar. İran'ın dört bir yanında ve birçok geleneksel törenlerde büyüklere duyulan saygı nedeniyle Hayyamhani için düzenlenen toplantıda mecliste bulunan büyük kişi önce Hafız Şirazi veya diğer ünlü şairlerden bazı şiirleri tek başına okur. Ardından misafirler yavaş yavaş söz konusu büyüğün etrafında toplanır ve Hayyam'ın rubailerini topluca ve tef ile neyin eşliğinde okurlar. Bu tarz şiir okumak ise İran müziğindeki rediflerden etkileniyor. Tabii ki mecliste bulunanların da alkışlarla tempo tutması törenin bir parçası sayılıyor. Hayyam'ın anı yaşama felsefesini hatırlatmaya çalışan sıcak müziği, dört farklı tarzda ve ney, flüt, çifte ney, tömbek veya darbuka eşliğinde ve törene katılanların alkış temposu ile beraber gerçekleşir. Bu tarz yerli müzik, iniş ve çıkışları ve melodi değişimiyle monoton ve sıkıcı olmamaya ve tam tersi daha çok heyecan katmaya çalışılır. Hayyamhani töreninin daha sıcak ve coşkulu olması için bu şehrin yezlelerinden yardım alınır. Yezle, İran'ın güneyinde bir çeşit hamasi müziktir ve ondan güney kesim halkının duygularının en yüce tecellisi olarak söz edilir. Hayyamhani töreni genelde iki bölümden oluşur. Başlangıçta Hayyam'a atfedilen rubailerden biri okunur ve devamında ise bu şehrin eski müzik tarzı ve daha tempolu bir ritme sahip yezle icra edilir. Şebzeden yani müziğe uygun tempo ile alkış tutmak ise törenin diğer bölümünü oluşturur ve ardından iki veya birkaç rubai okunurken törene katılanlar ise hep birlikte rubaileri tekrarlar. Bazen bu törenlere mistik danslar da eklenir ve bu şehrin bu kutlama törenine başka bir hava katar. Bazı araştırmacılara göre Hayyam Hani miladi 1836 yani Hicri Şemsi 1215 yılından başlamış ve birçoklarını kendine hayran bırakmıştır. İran'ın en iyi Hayyam Hanilerden yani Hayyam okuyanlardan merhum Hüseyin Muci ve merhum Resul Şüşteri'ye değinebiliriz. Ayrıca Üstad Ruhullah Safevi ve Üstad Gulam Rıza Vezan da bu sanatın önde gelenleri sayılıyor. Bu şehirde Hayyam Hani töreninde şairler ve okuyanların kendi zevk ve becerilerine uygun olarak Hayyam mısralarına göre doğaçlama şiirler besleyerek orada bulunanlarla birlikte okumalarıdır. Hiç şüphesiz doğaçlama, herkes veya her şairin gücünde olmayan ender ve çok sanatsal bir beceridir. Bu doğaçlama, şiirlerin güzelliği ve toplantıdaki toplu mutluluk, misafirleri de coşturacak düzeydedir. Şimdi Üstad Gulam Rıza Vezan'ın sesinden Güney'in Güzel Hayyam Hanesi'ni dinliyoruz. Hayyam'ın felsefesi, hayata bakış açısı ve onu çevreleyen meseleler, bu şehir halkının yaşam tarzı, ruh hali ve ahlakıyla garip bir uyum içindedir. Sanki bu şehir halkı, Hayyam'ın mesajını kendi yaşamlarının rol modeli haline getirmiş ve mutlu yaşamayı kendi günlük hayatlarının bir parçası yapmışlar. Bazı sosyologlar, İnsanın yaşadığı iklimi veya başka bir ifadeyle coğrafi determinizmin bu konuda etkili olduğuna inanıyorlar. Onlar İran'ın güneyindeki sıcak hava ve bu bölgede çalışma ve yaşamın zor olmasıyla onların Hayyam'ın şiirlerine yönelmesine sebep olmuştur. Nitekim miladi 14. asrın tanınan tarihçisi, sosyolog, antropoloğu İbni Haldun, El-İber kitabında şöyle yazıyor. Sıcak iklime sahip bölgelerin insanlarında duygu önemli bir rol oynuyor ve bu bölgelerin insanları müzik açısından daha hızlı ritimlere ihtiyaç duyuyor. Dolayısıyla Hayyam'ın şiirleri bu şairin doğum yeri yani Nişabur'un dışında bir yerde Güney İran'ın yerli müziğinin ruhuna yerleşmiş ve bu bölgenin sıcakkanlı insanlarının dostu olmuştu. Değerli dostlar, Hekim Ömer Hayyam Podcast'in bu bölümünün sonuna geldik. Umarım bu podcast'i zevkle dinlemişsiniz. Bir sonraki bölüm, yani son bölümde Hekim Ömer Hayyam'ın doğumundan yüzyıllar sonra şiir ve şairlik alanında dünyada nasıl tanındığı ve ilk kez onun şiirlerini kimin tercüme ettiğini ele alacağız. Podcast'imizi İran Radyosu Telegram kanalından takip edebileceğinizi hatırlatmak isterim. Ben Mehtap Mahir. Hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyorum. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız günün önemli haberlerin özetleriyle sona eriyor. Bugün Hicri Kameri takvime göre 15 Recep 1445, Hazreti Ali aleyhisselam ve Hazreti Fatıma salamullah aleyhanın değerli kızı Hazreti Zeynep salamullah aleyhanın vefat yıl dönümüdür. Tahran'ın geçici cuma imamı, Siyonist rejimin Gazze şeridinde başarısız olduğunu ve hiçbir hedefine ulaşamadığını söyledi. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı, Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanı'ndaki diplomatik başarısını kutlarken, dünyadaki mevkitaşlarından Güney Afrika'nın eylemini desteklemelerini istedi. Filistin Özel Teşkilatı'nın Birleşmiş Milletler'deki Büyükelçisi ve Daimi Temsilcisi, Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail'e karşı Gazze'deki soykırımı durdurma kararını memnuniyetle karşıladı. Hamas, Uluslararası Adalet Divanı'nın kararının İsrail'in toplu katliamının kanıtı olduğunu belirtti. Güney Afrika, Uluslararası Adalet Divanı'nın kararının adaletin gerçekleşmesinde bir dönüm noktası olduğunu belirtti. Uluslararası Adalet Divanı'nın Siyonist rejim İsrail aleyhindeki kararı Güvenlik Konseyi'ne gönderilecektir. Hamas hareketi, Uluslararası Adalet Divanı'nın kararının İsrail'in toplu katliamının kanıtı olduğunu belirtti. Irak direnişi Suriye'deki Amerikan askeri üslerine saldırı düzenledi. Yemen, İngiltere'ye ait bir gemiyi hedef aldı. Tahran, İran ile Türkiye arasındaki demiryolu koridorunun tamamlanması teklifinde bulundu.
ve İran ve Pakistan Büyükelçileri İslamabad ve Tahran'a geri döndüler. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız burada sona erdi. Hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saati ile 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saati ile 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saati ile 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsuday.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programınızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395 6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098 21 22 01 36 82, ayrıca 0098 21 22 01 36 82 veya 0098 21 22 16 27 53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.